Açalım Yaratılış kitabını. Uzun zaman ara verdik. Açalım Yaratılış 4. bölümü. Oradan devam edeceğiz. Uzun bir aradan sonra. Değil mi? Epey ara verdik. Yaratılış, tekvin. Sayfa kaç size göre? Benimkisi eski tercüme. Sayfa 5. Herkes açtı mı sayfa 5'i? Tabii ki ben size sormayacağım. Son konuşmada ne yapmıştım diye herhalde uzun bir ara verme söz konusu oldu. Hani gerekli oldu. Çok daha değişik, önemli konulara girmemiz gerekiyordu. O nedenle çok uzun bir ara verdik. Son konuşmamda 20. ayetten 24. ayete kadar olan son parça üzerinde durup 3. bölümü noktalamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki gerçekleri birazcık anımsamaya çalışalım. Adem karısına ne yapmıştı? Yeni bir isim vermişti. Daha önce karısına sahip olmanın sevinci içerisinde canından bir parça anlamına gelen kadın adını vermişti. Adem karısı için Nisa kadın anlamına geliyor. Kadın adını vermişti. Ama düşüş sonrası ismi değişti. Yani o kusursuzluk bozulduktan sonra kadının ismi ne oldu? Havva oldu. Yani yaşam anlamına gelen Havva ismini veriyor. Düşüş sonrası Adem'in ismi neydi? Adam'dı değil mi? Adam. Daha sonra onun da ismi değişti düşüş sonrası. Ne oldu? Adem oldu. Yani hem karısının ismi de hem kendi ismi de değişmişti. Demek ki sadece Tanrı'yla olan ilişkisi bozulmamıştı itaatsizlikten dolayı. Aynı zamanda da kendi karısıyla eşiyle olan bağda ilişki de zarar görmüştü. Üçüncü bölümün 21. ayeti üzerinde çok geniş bir şekilde durmuştum. Çok çok önemli. O ayeti okuyabilir mi birisi? Bir kardeş okusun 21. ayeti. O ayet üzerinde çok uzun bir şekilde durmuştum.
Adem'le karşısı için beyden kişiler yaptı, onları giydirdi.
Teşekkür ederim. Tanrı Adem'le Havva'nın utancını yani ruhsal çıplaklığını örtmek için ilk kurbanı kestiğini Abdullah okumuş oldu bu ayeti okurken. Çünkü kendi gayret ve çabalarını simgeleyen o incir yaprakları ne yaptı? Adem'le Havva'nın utancını örtmedi. Utançlarını örten neydi? Kesilen hayvandan alınan ve o deriden yapılan kaftandı. Bu bize neyi gösteriyor sevgili kardeşler? İnsan kendi çabasıyla utancını, günahını örtecek durumda değil. Buradaki kurban bize şunu gösteriyor ki çözüm Tanrı'dan geliyor. Sizin günahlarınızı ben ortadan kaldıramam. Sizin günahlarınızı ortadan kaldıracak olan İsa Mesih'in kanıdır. Onun için vurguluyorum sevgili kardeşler. Senin her gün, zaman zaman değil, her gün Rabbin haçına, onun kanına gitmek zorundasınız. Buna en güzel örnek aynı zamanda da yeni antlaşmadan vermiştim. İsa Mesih çarmıhta verdiği son söz neydi? Tamamlandı. Tamamlandı deyince ne oldu? Tapınaktaki perde, o kalın perde aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağıya bölündü. Bu da neyi gösteriyordu bize? Yukarıdan aşağı gelmekle demek ki kurtuluşun insandan Tanrı'ya doğru değil, Tanrı'dan insana doğru geldiğini bize gösteriyor. Demek ki kişinin kendi marifeti, fiziksel gücü ya da ruhsal kişiliğe sahip olduğuyla değil, ya da yerine getirmeye çalıştığı iyilikleriyle değil, sevaplarıyla değil, kuzunun o kusursuz kanı aracılığıyla mümkündür günahlardan kurtulmak. Demek ki o deriden kaftan şunu gösteriyordu: Tanrı'nın şartı kan. Kan olmaksızın, diyor İbraniler bölümünde, günah bağışı olmaz. İşte İsa'nın çarmıhta ölmesinin nedeni buydu sevgili kardeşler. Buradan başlıyor. Ta Golgota'daki çarmığın dibine kadar ne izleri görüyoruz? Kan izlerini görüyoruz, değil mi? Buradan başlıyor da kutsal kitabın ilk sayfalarında kan izlerini görüyoruz. Kutsal kitabın en son kısımlarını okuyun, o kan izi sona kadar devam ettiğini görüyorsunuz. Demek ki hep karşımıza kan çıkıyor. Kan, kan, kan, kan. Demek ki İsa Mesih'in çarmıhta kendini sunmasıyla, kanını akıtmasıyla bize kurtuluşu gerçek anlamda sağlamış oldu. Yani yaşam için, yaşayabilmem için yaşam feda edilmesi gerekiyordu. Ama dikkat edin, burada bu kurtuluş olayında Adem'le Havva'nın bir katkısı var mı? Bir payı var mı? Adem'le Havva'nın bu olayda bir katkısı var mı? Kurtuluş olayına bir katkısı var mı? Yok. Kurtuluş olayında Adem'in hiçbir payı yok. Havva'nın da hiçbir payı yok. Yani Adem'le Havva'nın pasif olduklarını görüyorsunuz. Yani aktif değiller. Pasif durumdalar. Bu ne demektir? Tanrı onlar için her şeyi yaptı. Demek ki kurbanı kesen Tanrı'ydı. Kaftanı diken Tanrı'ydı. Ve işin ilginç tarafı, kaftanı giydiren de Tanrı'ydı. Adem'le Havva giymediler. Tanrı onları giydirdi. Çok ilginç değil mi? Demek ki onların kurtuluş olayına hiçbir başarısı yok. Kaybolan oğlu hatırlayın. Kaybolan oğul aklı başına gelip geriye döndüğünde ne oldu? Baba sevindi, ona bir giysi, en seçkin giysiyi giydirin dedi, değil mi? Oğul geriye dönerken kumaşı beraberinde getirdi mi? Hayır. Kumaşı bulan da, kumaşı diken de, ona giydiren de başkalarıydı. Babanın buyruğuyla. Ama kaybolan oğlun yapması gereken bir tek şey vardı. Neydi o? Ha? Geriye dönmekti. Yani günahını görüp geriye dönmek. İşte değerli kardeşler, çok önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum burada. Size yalvarıyorum. Ben de dahilim bunun içerisinde. Lütfen her gün yüreklerimize bakalım. Her gün. Her gün kirleniyoruz bu dünyada. Her gün. Cennette yaşamıyoruz. Dünyada yaşıyoruz. Ama sözle kirleniyoruz, ama hareketimizle, davranışımızla kirleniyoruz. Tutum ve davranışlarımızla kendimizi kirletiyoruz. Eğer kurtuluşumuz bir armağansa sevgili kardeşler, o zaman armağan alan seviniyor mu? Ha? Şimdi biz size bir armağan verdiği zaman size bir sevinç oluşuyor mu? Peki kurtuluş bir armağan mı sizin için? Ha? Kurtuluş bir armağan mı? Evet, hayır. Armağan mı Vakkas abi bir kurtuluş? Armağan. Armağan. Peki o armağanı aldın. O sevinci yaşıyor musun?
Aldıysam seviniyorum.
Amin. İşte ben çok güzel aldıysam seviniyorum. Ben o zaman alan bir kişi olaraktan, Vakkas abinin hayatına baktığım zaman o kurtuluşa sahip olmanın sevincini onun hayatında görmem lazım. Yeşaya peygamberden bir ayet vermiştim, hatırlıyor musunuz? 61. bölüm 10. ayet. Şöyle diyor Yeşaya: Rab'de büyük sevinç bulacağım. Tanrımla yüreğim coşacak. Yaptıklarımla değil ama Tanrımla. Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi bana diyor, kurtuluş giysisini giydirdi. Neden seviniyordu Yeşaya? Çünkü kurtuluşu sağlayan Tanrı'nın kendisiydi, hamdolsun. İşte Yeşaya da bir sevinç yarattı kurtuluşa sahip olmak. Aynı sevinci bizler de hayatımızda etrafımızdaki kişilere göstermemiz lazım. Benim hayatıma bakan Recep'teki farkı görmesi lazım. Abdullah'a baktığım zaman ondaki ayrıcalığı, Enver'e baktığım zaman ondaki ayrıcalığı, Özlem'e baktığım zaman ondaki ayrıcalığı görmem lazım sevgili kardeşler. Ama maalesef, maalesef bugün en büyük sorunlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Rab'de olan kişilerin yeterince sevinçli olmamaları. Neden? Sorun Rab mı? Rab kısıtlıyor mu bizim sevincimizi, esenliğimizi? Hayır. Sorun biziz sevgili kardeşler. Yeterince sağlıklı bir ilişki yok. Bazen maalesef bunu hepimiz yapıyoruz. Üzülerek söylüyorum. Sanki İsa, Rab, Yüce Tanrı rafta bir kavanoz bal gibi. Kafa estekçe alıp bir parmak alıyoruz. Ağzımızı atıyoruz. Ağzımız tatlanıyor. Hamdolsun, haleluya. Büyük bir sevinç, coşku. O balın verdiği tatlılığı coşkuyla yansıtıyoruz. O tat gittikten sonra yine sevinç kayboluyor. Ama Rab, o tadı her zaman yansıtmamız lazım. Sıkıntımız var. Yakup ne diyor? Sıkıntılarımız olacak. Sorunlarımız olacak. Ama diyor ki sıkıntıda bari sevinin diyor. Şimdi nasıl insan sıkıntıda sevinebilir? Eğer sevgili kardeşler, bizim sevincimiz dışarıdan değil, içimizden geliyorsa biz her an sevinebiliriz. Ama bizim sevincimiz dışarıdaki olaylara bağlıysa, ki buna mutluluk diyor halk, yani toplum, mutluluk nasıl oluşuyor? Güzel bir olay görüyorsun, seni mutlu ediyor. Güzel bir olay karşına çıkıyor, seni mutlu ediyor. Ama sevinç mutlulukla aynı şey değil. Mutluluk dışarıdan bize geliyor. Ama sevinç yürekten çıkıyor dışarıya doğru. Onun için o sevinci her an yansıtmamız mümkün. Hayatımızın her alanında sevgili kardeşler. Ve son olarak hatırlarsanız 3. bölümü noktalarken demiştim ki Vahiy 2. bölümün 7. ayetini okumuştum size. Kulağı olan diyor, ruhun kilise topluluklarına ne dediğini işitsin. Yengi kazanana Tanrı'nın cennetteki yaşam ağacının ürününden yeme yetkisini vereceğim. Adem'le Hava ne yaptılar günaha düştüklerinde? O yaşam ağacının meyvesinden uzaklaştırıldılar. Değil mi? Artık o yaşam ağacının meyvesinden yiyemez oldular günaha düştükleri için. Ama Tanrı ne diyor bak? Tekrar diyor sizlere, yani iman eden sizlere yaşam ağacının ürününden yeme yetkisini vereceğim. Ben Rab'le birlikte olduğum zaman, İsa Mesih'le birlikte olduğum zaman cennette o yaşam ağacının meyvesinden bol bol yiyeceğim sevgili kardeşler. Hem de hiç çekinmeden. O yaşam ağacının meyvesi bizi orada sonsuza dek mutlu ve sevinçli olmamıza katkı sağlayacak. Onun için vurguluyorum. İsa Mesih ne dedi? Yol benim dedi. Gerçek benim, yaşam benim. Ben aracı olmadıkça babaya kimse gelemez. İsa demiyor, yol budur. İsa diyor ki yol benim. Bu farklı bir şey değil mi? Ve çok ilginç bir şey. İsa demiyor ki bu yollardan bir tanesidir. Demiyor ki İsa Mesih, ben yollardan bir tanesiyim. Hayır. Tek yol. Tek yol. Başka bir alternatif yok. Seçenek yok. İsa'dan başka seçenek yok sevgili kardeşim. İstersen kabul edersin, istersen kabul etmezsin. Kutsal kitap bunu bize bağırıyor. Tek yol. Tek gerçek, tek yaşam. Bugün 4. bölümde devam edeceğiz. Biraz böyle özetlemek istedim. Birazcık canlansın 3. bölüm ki o 4. bölüme girerken 3. bölümle 4. bölüm arasındaki o bağlantıyı güzel bir şekilde kurabilirsiniz. Şimdi 3. bölümde ne görmüştük? Ne görmüştük 3. bölümde? Çok güzel. Ya insanın günaha düşüşünü gördük 3. bölümde. Yani günahın nasıl ortaya çıktığını, günahın nereden kaynaklandığını görmüştük. Bu 4. bölümde karşımıza ne çıkacak? Ne çıkacak? Günahın ortaya çıkardığı sonuç. Yani günah girdi ya dünyamıza. Ve tüm insanlığa Adem ve Havva'dan geçti. Dolayısıyla günahın ortaya çıkardığı sonuç nedir? İşte bu 4. bölümde bunu göreceğiz. Her zaman vurgulamışımdır hatırlarsanız. Yaratılış üzerinde günahın çok korkunç etkisi vardır. Üçüncü bölümde günahın insanla Tanrı arasındaki ilişkinin nasıl bozulduğunu bize gösteriyor. Dördüncü bölümde de sevgili kardeşler, günahı insanı Tanrı'dan nasıl ayırıyor değil, insanı insandan nasıl ayırıyor? Yani biz üçüncü bölümde insanla Tanrı'nın arası açıldı. Dördüncü bölümde insanla insan arası açıldı. Kayın ve Habil. Kardeş katili. Demek ki günah ne yaptı? Sadece insanı Tanrı'dan kopartmadı. Aynı zamanda da beni Abdullah'dan ayırdı. Koparttı. Vakkas'tan koparttı. İnsandan ayırdı. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Günah, günah insan hayatında ne kadar büyük bir tahribat yaptı ve ilginç olan yapmaya da devam ediyor sevgili kardeşler. Onun için ilginçtir. Habil'in ismi kaç kez geçiyor? 7 kez. Bakın 4. bölüme 7 kez geçiyor. Ama Kayin'in ismi tam 13 kez geçiyor. Yani Tanrı kiminle odaklanıyor? Kime bakıyor orada? Sorun kim? Kayin. Tanrı Kayin'le odaklanıyor. Çok ilginç. 13 kez Kayin, 7 kez Habil'in ismi geçiyor. Demek ki Tanrı bununla neyi göstermiş oluyor? Kayin'in tutumunun korkunç etkisini, Kayin'in yaklaşım biçiminin o kötü etkisini gözlerimizin önüne açık bir biçimde seriyor. Ve biz bu yolla da neyi öğreneceğiz burada 4. bölümde? Şunu öğreneceğiz. Tanrı'nın isteğini yerine getirememenin sonucunu. Aynı zamanda da Tanrı'nın isteğini yerine getirdiğimiz zaman neler olacağını da biz bu 4. bölümde açıkça göreceğiz. Adem ile Havva'nın bilerek ve isteyerek Tanrı'ya karşı isyankarlıkları sonucu günah dünyamıza girdi. Bunu kabul ediyoruz değil mi? O günden bugüne kadar etkisini sürdürdü ve dalgalar halinde aynı etkinliğini göstererekten açık bir şekilde günahın etkisini görüyoruz. Sevgili kardeşler, bakın etrafınıza, çevrenize. Günahın etkisini görebiliyor musunuz? Hı? Yapılan araştırmaya göre, bakın, dikkat edin. Yapılan bir araştırmaya göre Amerika'da 1960 yıllarında evlilik dışı, dikkat edin, evlilik dışı ilişkiyi ahlaksızlık olarak gören kişilerin sayısı %70'ti. Yani %70'i, Amerika'nın %70'i diyordu ki 60'lı yıllarda, 1960'lı yıllarda bir kişi eğer evliliğin dışında bir kadınla ilişkiye girerse ya da kadın erkekle ilişkiye girerse bu zinadır ve ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır. Ama ilginç, aynı yazı diyor ki 2004 yılında yapılan araştırmaya göre bu tür ilişkiyi ahlaksızlık olarak kabul edenlerin sayısı %35. Düşünebiliyor musunuz? Demek ki %65'i bu Amerika'da, ben bu dünyada geçerli olduğunu düşünüyorum, %65'i evlilik dışı ilişkiyi onaylıyor. Bu neyin sonucudur? Bana söyler misiniz? Bu günahın sonucudur. Onun için vurguluyorum. Günah sadece o gün ortalığın anasını ağlatmadı. Hala aynı etkiyle günümüze kadar devam etmekte sevgili kardeşler. Adem'le Hava mı bugün insana günah işlettiriyor? Ben günah işliyorsam Adem'le Hava mı bana günah yaptırtıyor? Ha? Hayır. Herkes kendi günahından sorumlu. Kutsal kitap ne diyor? Romalılarda günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Bu ne demektir? Hepsi günah işledi. Demek ki günahın sorumluluğunu Recep'e veriyor. Ben günah işliyorsam bunun sorumlusu Adem'le Hava değil. Bunun sorumlusu benim. Onun için kimseyi suçlamaya hakkımız yok. Onun için bu dördüncü bölümün ilk beş ayetini okuyalım. İlk beş ayetini okuyalım. Özlem, oku onu bir zahmet. İlk beş ayeti oku bize.
Kain ile Habil. Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu. Kain ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kain ile sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi, suratını astı.
Teşekkür ederim Özlem. Tanrı Adem'le Havva'yı yaratarak ne dedi onlara? İlk bölümde bunu görmüştük. Yarattıktan sonra ne dedi onlara? Verimli olun, çoğalın, semereli olun. Tercümede doğru. Semereli olun diyor. Yani verimli olun, çoğalın ve yeryüzünü doldurun. Onlar ne yaptılar? Bu buyruğu yerine getirdiler mi? Getirdiler. Bunun kanıtı kim? Kain ve Habil. Değil mi? Tabii, yani bize kadar uzanıyor ama onlar Tanrı'nın bu buyruğunu sevinçle yerine getirdiler. Ama biz kutsal kitaba baktığımız zaman, ileride biz bunu göreceğiz 5. bölüme geldiğimiz zaman, orada okuyoruz ki Adem'le Havva başka oğulları ve kızları da oldu diye okuyoruz. Yani sadece Kain'le Habil değildi Adem'le Havva'nın çocukları. Birçok kızların, birçok oğulların babası ve annesi oldular. Şimdi Kain'in anlamı nedir? Kazanılmış, ele geçirilmiş, ele geçirmek anlamında. Habil'in anlamı nedir? O da nefes, soluk anlamında. Demek ki Havva ilk çocuğunu dünyaya getirdiğinde Rabbin yardımıyla, onun desteğiyle, onun gücüyle dünyaya getirdiğini ne yaptı? Açıkça beyan etti ve Rab Tanrı'ya yücelik getirdi. Kain yeryüzüne gelince. Düşünüyorum, belki Tanrı Adem bahçesinde şeytanı azarlarken, hatırlıyorsunuz 3. bölümün 15. ayetinde, seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Demişti değil mi? Adem'le Hava bu sözleri işittiler mi? İşittiler. Belki Kain dünyaya geldiği zaman Rab'be şükretti, Rab'be hamd etti Hava, çünkü biliyordu ki bu Tanrı'nın eseridir. Acaba şöyle bir şey olabilir miydi? İşte benim bu sevgili oğlum şeytanın başını ezecek kişidir. Şimdi her anne ilk çocuğa, ya da baba da öyle, ilk çocuğuna sahip olduğu zaman birçok beklentileri vardı. Ben şimdi futbolu çok sevdiğim için Ercan dünyaya geldiğinde dedim ki ya iyi bir futbolcu olsun. Yani onunla futbol oynuyorduk, onunla koşuyorduk, ediyorduk ama tam tersine. Tam tersi. Hayatta top oynamaz. Seyretmesini sever ama top oynamaz. İstediğimi bulamadım. Eğer Hava düşündüyse ki işte bu Kain, ah benim sevgili oğlum, şeytanın başını ezecek olan budur diye eğer düşünmüş olsaydı, ileride görecek ki büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktı. Çünkü Kain bir kurtarıcı olmadı. Ne yaptı? Ne yaptı? Kardeş katili oldu sevgili kardeşler. Demek ki şöyle düşünebiliriz. İlk çocuk olan Kain bizlere yaşamın Tanrı'dan geldiğini gösteriyordu. İlk çocuk yaşamın Tanrı'dan geldiğini gösteriyordu. İkinci çocuk Habil niye gösteriyordu? Var mı bir fikir? İlk çocuk dünyaya geldi, yaşamın Tanrı'dan geldiğini gösterdi değil mi? Peki Habil dünyaya geldiğinde, onun yaşamına baktığımızda neyi görüyoruz? Yaşamın ne kadar kısa olduğunu görüyoruz değil mi? İlginç. Biri bize yaşamın Tanrı'dan olduğunu gösterirken öbürü de yaşamın ne kadar kısa olduğunu gösteriyor. Neden? Evet, günahın sonucu. Niye Habil'in hayatı o kadar kısa sürdü? Kain Habil'i kıskandı değil mi? Demek ki günahın sonucuydu Habil'in yaşamının kısa sürmesi sevgili kardeşler. Şimdi yaratılış kitabına baktığımız zaman bana her zaman şöyle bir izlenim ortaya çıkıyor. Kutsal kitap, özellikle eski antlaşma, bir aile kitabı gibi, aile kütüğü. Birçok kişiler hakkında okuyoruz. Ve kişilerin arasındaki ilişkiler hakkında okuyoruz. Kardeşler hakkında okuyoruz. Kardeşler arasındaki ilişkiler hakkında okuyoruz. Demek ki kardeşler hakkında söyleyebileceğimiz çok şey var kutsal kitapta, özellikle eski antlaşma bölümünde. Şimdi belki anımsarsınız, kutsal kitapta ilk doğan olma bir ayrıcalıktı değil mi? İlk doğan olmak, ilk olarak dünyaya gelmek bir ayrıcalıktı. Eski antlaşmada öyle okuyoruz. Kain ilk doğan olma konumundaydı. Ama çok ilginç, günahından dolayı ilk doğan olma ayrıcalığını ve beraberinde her şeyini yitirdi. Yerini kim aldı? Daha sonra dünyaya gelen Şit. Başka bir örnek var, çok ilginç. İsmail de İbrahim'in İlk doğanıydı değil mi? İlk doğan çocuk kimdi? İsmail. Ama Tanrı ne yaptı? İsmail'i atladı. İshak'ı seçti. Neden? Neden? Ama daha öncesi var. İtaatsizlik edip İbrahim Hacer'le yattı. Bu Tanrı'nın isteği değildi. Demek ki vaadin çocuğu değildi. Eser günahın sonucu değil mi? Ondan sonra bakıyoruz. İshak'ın ilk doğanı kimdi? Ha? Esav. Esav. Ama Esav'ın yerini kim aldı? Yakup aldı. Hatta çok ilginç, Yakup'un evden kaçması gerekiyordu. Çünkü Esav onu öldürmeye kalktı. Neden? Çünkü Yakup üçkağıtçılıkla kardeşinin ilk doğan olma hakkını aldı. Bu neyin sonucu? Günahın sonucu. Peki Yakup'un ilk doğanı kimdi? Ruben. Eski Antlaşma imanını çok güzel bilir ha. Yani çok çok güzel bilir. Gel, övmek gibi olmasın ama çok çok iyi biliyor gerçekten. Açın bakın. Tekvin kitabının 49. bölümünü. Orada 3 ve 4. ayetlerde ne diyor? 49. 3 ve 4. Neunen Fritzig, Drei bis vier. Ne diyor? Abdullah. Ruben.
Ruben sen benim ilk oğlum gücümsün. Kudretimin ilk ürünüsün. Saygı ve güç bakımından en üstünsün. Ama su gibi oynaksın. Üstün olmayacaksın artık. Çünkü babanın yatağına girip onu kirlettin. Döşeğimi rezil ettin.
Ya, döşeğimi rezil ettin. Sen benim gücümsün, ilk doğanımsın. Büyük bir övgü var. Ama ne görüyoruz sonra? Ama su gibi oynaksın diyor. Yani tanrısal ilkelere göre hareket etmedim. Yakup'un babasının yatağını kirletti. Ne yaptı? Ruben Yakup'un cariyesiyle yattı sevgili kardeşler. O dönemde cariye çocuk bakıcılığı yapıyordu. Yani çocuk bakan kişilerdi, konumundaydı ve eşi kadar önemli bir konumdaydı. Bu nedenle tarihler, birinci tarihler 5. bölümde ilk 2 ayette şöyle okuyoruz. Birinci tarihler 5, ayet 1 ve 2'de. Babasının yatağını kirlettiği için, dikkat edin, ilk oğulluk hakkı İsrailoğlu Yusuf'un oğullarına verildi. Görebiliyor musunuz? Gelişen bu olaylar sonucu sevgili kardeşler, Tanrı Yusuf'un oğullarının doğum sırasını yeniden düzenlediğini okuyoruz Tekvin 48. bölümde. Yani bunların hepsinin nedeni neydi? Günahın sonucuydu. Görebiliyor musunuz? Ne dedim? Başta dedim ki 3. bölümde günahın ortaya çıkışını gördük. 4. bölümde de günahın sonuçlarını, ortaya çıkardığı sonucu, biz bugün çevremize baktığımız zaman günahın ortaya çıkardığı birçok şey var. Kabul etmesi bile çok zor sevgili kardeşler. İşte günah insan soyuna bulaştığında o bedendeki kusursuz düzeni de bozdu ve bunun sonucu olarak da aile bozuldu, toplum bozuldu ve uluslar gerçek barıştan yoksun kaldı. Hava çok şey bekledi ilk çocuğundan ama beklediği gibi olmadı maalesef. Düşündüğü gibi olmadı. Tabii ki nereden bilecekti kardeşi, kardeş katil olacağını Kain'in. İkinci ayette şöyle okuyoruz. Habil çoban oldu, Kain de çiftçi. Şimdi ben biraz geniş düşündüğümüz zaman mutlaka bu söyleyeceklerimin gerçek payı var. Kain ve Habil büyüdüklerinde Adem mutlaka oğullarını toprağı işlemek için tarlaya göndermişti. Çünkü yiyecek elde etmek için tarlada çalışmaları gerekiyordu. Doğru mu? Yıllar geçti, kişilikleri gelişti ve daha sonra hangi alanlara ilgi duyuyorlarsa o alanlara yönelmeye başladılar. Bugün günümüzde olduğu gibi, değil mi? Herkesin alanları farklı, ilgi alanları farklı. Kain meslek olarak da neyi seçti? Hemen söyle, okuduk. Çiftçiliği. Habil neyi seçti? Çobanlığı seçti. Ama inanıyorum ki sevgili kardeşler, Adem mutlaka oğullarına neden çalışmaları gerektiğini onlara öğretmişti. Çünkü kutsal kitapta baktığımız zaman yine ilk bölümlerde 26. ve 30. bölümler arasında bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Çalışmanın yaratılışın bir parçası olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Çalışmak Tanrı'nın istemiydi. Yani çalışmak Tanrı tarafından verilen bir ceza değildi sevgili kardeşler. Tanrı'nın bereketiydi. Çünkü Adem ile Havva şeytana uymadan önce Aden bahçesinde yapılacak çok işleri vardı. Değil mi? Şimdi Adem ile Havva yan gelip yattılar mı? Mutlaka toprağı işlediler, yediler, içtiler, değil mi? Ama toprağı işlemeleri gerekiyordu. Yani boş durmadılar. Eski antlaşmaya baktığımız zaman diyor 6 gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ve yeni antlaşmaya bakıyoruz. Yaptığınız iş her ne olursa olsun diyor, tüm yürekle. İnsanlar için değil, Rab için çalışır gibi çalışın. Kolosserler 3:23. İsa Mesih'in kendisi ne yapıyordu? Hizmetine başlamadan önce. Ne yaptı İsa hizmetinden önce? Abdullah. Marangozdu. İsa marangozluk yaptı. Pavlos ne yaptı? Hayır, Pavlos da çadırcıydı. Evet, önderliğini de yaptı ama çadırcıydı. Bir meslek vardı. Ve üçüncü ayette şöyle diyor. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın ürününden Rab'be sunu getirdi. Adem ile Havva günaha düşmeden önce ben hayal bile edemiyorum gerçekten Tanrı ile birlikte harika bir yaşam yaşıyorlardı. Çok güzel bir birliktelik vardı. Kusursuz bir birliktelik vardı ve çok güzel günler geçirdiler. Ve bu süre içerisinde Tanrı'ya tapınmanın önemini, değerini çok iyi öğrenmişlerdi. Ve bu nedenle bunun önemini de çocuklarına öğretmişler miydi? Tabii ki öğretmişlerdi. Biz de çocuklarımıza birçok şey öğretiyoruz değil mi? Adem'le Havva da bunun önemini mutlaka öğretmişti. Bunun yanı sıra da günahtan dolayı Tanrı'nın kendilerini deriden kaftan yaparak nasıl utançlarını örttüğünü ve buna bağlı olarak kanın şart olduğunu mutlaka öğretmişti. Eğer Adem'le Havva öğretmemiş olsaydı Tanrı aracılığıyla, çocuklarına konuşmamış olsaydı, Habil nereden bilecekti Tanrı'ya bir kurban sunulması gerektiğini? Bilemezdi. Onun için kutsal sözde güzel bir ayet var. Bunu önceki haftalarda dile getirmiştim. Çok yaşa Yasin. Markaz 10:45'i ezberlediniz mi? Devam ediyor. Sonra bakarsınız. Şimdi bakmayın. Sonra bakarsınız. Ezberleyin demiştim sevgili kardeşler. Romalılar'da güzel bir ayet var. Diyor ki 10. bölümün 17. ayeti. Romalılar 10 ayet 17. İman haberi işitmekle diyor. İşitmek de Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Eğer Rab Tanrı Habil'e babası aracılığıyla açıklamada bulunmasaydı Habil bir kurban ile Rab Tanrı'ya yaklaşamazdı. Tabii ki burada işitmenin sadece kulakla sınırlı olmadığını da bilmemiz gerekiyor. Habil sözü işitmekle kalmayıp ne yaptı? İşittiği sözü yerine getirdi, değil mi? Yani Habil açık bir şekilde gördü ki günahın sonucu, günahlarımın sonucu Rabbin önüne birisini getirmem lazım. Bu bize Habil'in imanını gösteriyor. Ama Kain'e bakıyoruz. Kain imanla yaklaşmadı. Ne yaptı Kain? Ne yaptı Kain? Ne getirdi Kain? Kain, Habil kuzu getirdi. Kain ne getirdi? Bakın beşinci, bakın ayetlere bakın. Evet. Evet. Kain ise Rabbe imanla yaklaşmadı. Sadece kendi emeğinin ürününü, yani kendi ellerinin işini getirmişti. Ne diyordu Kain bu davranışıyla? Bak, görüyor musun işte? Ben senin için neler yaptım? Habil'inki ne ki? Ben alnımın teriyle çalıştım, çabaladım, emek verdim, harika bir ürün yetiştirdim ve en iyisini sana getiriyorum diyerek de ne yaptı? Övünüyordu. Bu yaklaşım biçimi bize neyi anımsatıyor? Kain'in bu yaklaşım biçimi sevgili kardeşler. Ya doğru. Biri ferisiyle, değil mi? Ferisiyle şeyin vergi görevlisinin durumu. Evet. Doğru. Demek ki dindar maskesine takılmış birçok insanın kendi iyi işlerine güvenerek Rab Tanrı'ya yaklaşmasını sergiliyor. Din maskesi suratlarında. Ondan sonra da ben yaptım, ben başardım, bu benim eserim diyerekten övünen kişileri simgeliyor sevgili kardeşler. Çevremizde böyle insanlar var mı? Ha? Çok değil mi? Ama şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Kain'e karşı bir öfke oluşmasın. Çünkü Kain'in getirdiği üründe bir hata ya da bir eksiklik yoktu. Kain'deki eksiklik neydi? Kain'deki eksiklik neydi? Kain'in yaklaşım biçimi yanlıştı sevgili kardeşler. Yani kendine güvenerek büyük bir gururla yaklaşmıştı. Yeri geldiğinde ben her zaman söylüyorum, en iyi işlerimiz nasıl Tanrı'nın önünde? Kirli paçavralar gibi, değil mi? En iyi işlerimiz, dikkat edin. Kötü işlerimizi anmamıza gerek yok. Sen değerli kardeşim, yavaş yavaş noktalamak istiyorum. Sen, sevgili Enver, sevgili Recep, sevgili Vakkas, sevgili Özlem, sevgili Hatice, sevgili Yasin, sevgili İbo da diyelim, Abdullah, Sami, Galinde, Kristina, sevgili Hildrut kardeş. Acaba biz Tanrı'ya tapınmak için yaklaşırken nasıl bir yürekle yaklaşıyoruz? Ha? Nasıl bir yürekle yaklaşıyoruz? Ben sık sık şu sözleri çok duyuyorum insanlarla ilişki içerisindeyken. Aslında ben çok iyi bir insanım. Yüreğim çok temiz. Çünkü kimsenin malında, mülkünde hiç gözüm yok. Kimseye kötü gözle bakmam. Ve kimsenin kötülüğünü istemem. Ama yeri geldiğinde yalan söylerim. Ama yeri geldiğinde kafam bozulursa karşımdaki kişiye küfreder, doğduğuna pişman ederim. Emdiği sütü burnundan fitil fitil getiririm. Peki değerli kardeşler, acaba Rab Tanrı'nın önünde yüreğimizi kırarak şu şekilde yaklaşsak daha iyi olmaz mı? Ya Rab, Ya Rab, Yüce Tanrım, sevgili Rabbim, sevgili kurtarıcım, ben günahkar bir kişiyim. Hı? Güzel bir yaklaşım değil mi bu? Ben günahkar bir kişiyim. günahlarımın bağışlanması, senin affına, senin kurtarışına, çarmıh üzerinde döktüğün o kutsal kana benim her gün ihtiyacım var. Ya Rab. Bu şekilde yaklaşsak nasıl olur sevgili kardeşler? Madem hatırlattı bize şey Abdullah, bu olayı hatırlıyor musunuz? Vergi görevlisiyle ferisinin durumunu. Değişik herhalde geçiyor. Luka'da geçiyor. 18 herhalde. 18, 16, 18 oralarda geçiyor. Şimdi din adamı da ferisi de orada dua ediyordu. Vergi görevlisi de dua ediyordu. Ama ferisiye baktığınız zaman dıştan dua edip Rab Tanrı'ya tapınıyor gibi görünmüş olsa da aslında Tanrı'ya seslenmiyordu sevgili kardeşler. Tanrı'ya tapınıyordu. Baktığı zaman evet Tanrı'ya tapınıyordu. Tanrı'ya yücelik getiriyordu değil mi? Ama aslında kendi dindarlığını, yaptıklarını öne sürüyordu. Yani bu adam yaptıklarıyla övünüyordu sevgili kardeşler. Ama vergi görevlisi ne yaptı? Ferisinin tam tersini yaptı. Tanrı'nın önündeyken ne kadar boş olduğunu, ne kadar değersiz olduğunu anladı sevgili kardeşler. Ben Tanrı'nın önüne yaklaştığım zaman ben de aynı duyguları yaşıyorum bazen. Ne kadar boş, ne kadar değersiz olduğumu görüyorum sevgili kardeşler. Günahlarımı gördüğüm zaman genelde. Tanrım dedi. Tanrım. Nasıl dua etti? Tanrım. Tanrım. Ben günahkara merhamet et. Aklanmış olarak evine dönen kimdi? Belki görevlisi. Onun için Tanrı alçak gönülleri yükseltiyor sevgili kardeşler. Kendilerini yükseltenleri ise alçaltıyor. Petrus 5. bölümde, Yakup 4. bölümde, biz bunu okuyoruz. Yani Yakup 4'e bakın, 6. ayete. Orada açıkça şöyle diyor. Tanrı büyüklenenlere karşı çıkar, alçak gönülleri de lütfeder. Yani eski antlaşmada diyor ki kibirliyi, gururluyu uzaktan tanır. Dikkat et. Tanrı diyor alçak gönüllere yakındır. Yüreği ezilmiş olana, kırılmış olana yakındır. Ama gururlu olana, kendini üstün görene, göreni diyor uzaktan tanır. Ona bakmaz. Ve ne kadar ilginç sevgili kardeşler. Tanrı kibirlere karşı bir güç sarf ederken, değil mi? Bir güç sarf ederken ama alçak gönüllere karşı bir güç sarf etmiyor. Güç harcamıyor. Değil mi? Alçak gönüllerle birlikte bir eylemde bulunması gerekmiyor Tanrı'nın. Ama kibirlere karşı bir güç harcaması gerekiyor Tanrı'nın. İşte onun için bir imanlı kardeş şöyle dedi. Alçak gönüllülük önlüğünü her gün kuşanalım diyor. Alçak gönüllülük önlüğünü. Hizmetten söz ettik değil mi birkaç hafta? Havlunun anlamı neydi? Hizmet etmek. Önlüğün anlamı da hizmet. Değerli kardeşler, hizmet edebilmenin ön koşulu alçak gönüllülükten geçiyor. Kırılmış, kırılmışlıktan geçiyor. Hamdolsun ki gerek duyduğumuzda Tanrı bize lütfundan bol bol vermektedir. Yeter ki biz onun zenginliğinden yararlanmaya çalışalım. Bu sözler sadece işitilen sözler olmasın sevgili kardeşler. Dördüncü bölüm de çok geniş bir konu. Çok ince ince yavaş yavaş gideceğiz. Ama çok büyük bir zenginlik var. Dördüncü bölümde de. Onun için burada bize vurgulanan en önemli gerçek Kayın gibi olmamak. Tersine alçak gönüllülükle, kırık bir yürekle Tanrı'ya yaklaşıp, Ya Rab, beni affet, beni bağışla. Dua edelim. Ve kısa bir süre Rabbin önünde eğilelim. Yüreklerimizi alçaltalım Rabbin önünde. Çünkü Rab ancak kırılmış olan yüreğe yakın, alçak gönüllü olan yüreğe yakın ama kibirli olanı da uzaktan tanıyor. Rabbin önünde sessizce kalalım. Sonra ben kapatacağım.